Ayrım 36.
Semyon Yakovleviç kelle şekeri göstererek ona verilsin diye buyurdu. Çocuk seyirtti, kelle şekeri kaptığı gibi dul kadına götürdü. Kadın bağıracak oldu. Ah babamız, lütfen, çok büyük. Bu kadar şekeri ben ne yaparım? Semyon Yakovleviç ödüllendirmeye devamla daha daha diyordu. Bir kelle daha getirdiler. Semyon Yakovleviç daha daha diye buyuruyordu. Üçüncü kelleyi ve sonunda dördüncüyü getirdiler. Dul kadının önüne şeker yığdılar. Manastır keşişi içecekti. Bütün bunlar her zaman olduğu gibi hemen bugün manastıra götürülmüş olacaktı. Dul kadın kısık sesle "Bu kadar şekeri ben ne yaparım?" diye sızlanıp duruyordu. "Yalnız başına midemi bulandırır. Sakın bu bir keramet olmasın babamız." Kalabalık arasından birisi "Elbette keramet" diye mırıldandı. Masada bütün bir kelle şekeri daha kalmıştı ama Semyon Yakovleviç bir fundu göstermişti. Dula da onu verdiler. Halk "Tanrım, Tanrım" diyerek iç çekiyordu. Çevresi çay dolu manastırlı şişman keşiş, onurunun incitilmesine öfkelenerek yavaş ama memnun bir sesle bu tutumun yorumunu üzerine aldı. Öz çocuklarınızdan yakınmaya gelmeden önce tatlı yiyip tatlı konuşun anlamına gelir bu işaret, dedi. Sen ne diyorsun peder? Verjinilerin evi yandığı zaman boynuma ip takıp beni ateşe sürüklediler. Yatağıma ölü fare koydular. Yani her kötülüğü yapmaya... Semyon Yakovleviç birdenbire ellerini sallayarak "Kovun, kovun!" diye bağırdı. Zangoçla çocuk parmaklığın arkasına koşarak dul kadını koltukladılar. O da sakinleşerek çocuğun taşıdığı kendisine armağan edilmiş şeker kellelerini süze süze yürümeye başladı. Semyon Yakovleviç yanında duran hizmetçiye "Biri geri alınsın" diye buyurdu. O da gidenlerin peşinden koştu ve biraz sonra her üç hizmetçi daha önce armağan edilen şekerlerden bir kellesini geri getirdiler. Arkadan tam kapının yanında birisi "Semyon Yakovleviç" diye seslendi. "Düşümde bir kuş, bir karga gördüm. Sudan çıkıp ateşe doğru uçtu. Bu düş ne anlama gelir?" Semyon Yakovleviç "Ayaz çıkacağına" diye cevap verdi. Bizim gruptan gene o bayan "Semyon Yakovleviç, bana niçin cevap vermediniz? Sizinle çoktan beri ilgileniyorum" diye başlayacak oldu. Semyon Yakovleviç onun sözlerine aldırış etmeden birdenbire derebeğini işaret ederek "Sor" dedi. Sorması buyurulan manastırlı keşiş derebeğine yaklaştı. "Ne günah işlediniz? Bir şey yapmanız buyurulmuş muydu?" Derebeyi boğuk boğuk "Kavga etmemek, ellerime egemen olmak" diye cevap verdi. Keşiş sordu, "Yerine getirdiniz mi?" "Yapamıyorum, kendi gücüm beni yeniyor." Semyon Yakovleviç ellerini sallayarak "Kov, kov, onu süpürgeyle kov" diye bağırdı. Derebeyi bu cezanın yerine getirilmesini beklemeden yerinden fırladı ve kendini dışarı attı. Keşiş yerden yarım altın kaldırarak "Yere altın para düşürmüşler" dedi. Semyon Yakovleviç 100 binlik tüccarı parmağıyla göstererek "İşte ona ver" dedi. Manastırlı keşiş dayanamayarak söylendi. "Para parayı çeker." Semyon Yakovleviç birdenbire Mavriki Nikolayeviç'i göstererek "Şuna şekerli çay" dedi. Hizmetçi bardağa çay doldurdu ve yanlışlıkla gözlüklü şık delikanlıya verecek oldu. Semyon Yakovleviç düzeltti. "Uzun boyluya, uzun boyluya." Mavriki Nikolayeviç bardağı eline aldı, askerce yarı selam verdi ve içmeye koyuldu. Bilmem niçin bizimkilerin hepsi kahkahayı bastı. Liza birden ona "Mavriki Nikolayeviç" diye seslendi. "Dizüstü duran bay gitti, onun yerine oraya siz diz çökün." Mavriki Nikolayeviç şaşkın şaşkın ona baktı. Liza "Rica ediyorum, bana büyük bir zevk vereceksiniz" dedi ve birdenbire üsteleyerek inatla ve ateşli bir sesle hızlı hızlı devam etti. "Kesinlikle durmalısınız. Sizin nasıl duracağınızı kesinlikle görmek istiyorum. Diz çökmezseniz bana gelmeyiniz. Kesinlikle, kesinlikle istiyorum." Bununla ne demek istediğini bilmiyorum ama o bunu üsteleyerek kesinlikle istiyordu. Sanki sinir nöbetine tutulmuş gibiydi. Mavriki Nikolayeviç aşağıda da göreceğimiz gibi onun ayrıca son zamanlarda sıklaşan bu durumunu kendisine karşı bir kin beslemesine değil de kendisinden körü körüne nefret edişine, Liza tersine onu seviyor ve sayıyordu. Bunu kendisi de biliyordu. Bilinç dışı bir nefret duymasına ve bu nedenle kimi anlarda kendisine egemen olamayışına veriyordu. Hiç ses çıkarmadan elindeki fincanı arkasında duran bir koca karıya verdi, parmaklığın kapısını açtı, çağrılmadığı halde Semyon Yakovlevich'in özel bölmesine girdi ve herkesin görebileceği bir biçimde odanın ortasında yere diz çöktü. Sanırım Liza'nın herkesin önünde yaptığı bu kaba, küçük düşürücü hareket karşısında kibar ve saf ruhunun derinliklerine kadar sarsılmıştı. Belki bu kadar üstelediği alçalmasını görerek onun kendinden utanacağını düşünmüştü. Elbette ki ondan başka hiç kimse böyle saf ve korkulu bir yolla bir kadını düzeltmeye kalkışamazdı. O hiç değişmeyen görkemi, uzun boyu, biçimsizliği ve gülünç durumuyla ortada diz çökmüş duruyordu. Ama bizimkiler gülmüyorlardı. Beklenmeyen bu davranış kötü bir etki yaratmıştı. Hepsi Liza'ya bakıyordu. Semyon Yakovlevich, "Kandil yağ, kandil yağ," diye mırıldandı. Liza aklını oynatmış gibi, "Kalkın, kalkın," diye bağırdı. "Hemen şimdi, şimdi kalkın. Diz çökmeye nasıl kalkıştınız?" Mavriki Nikolayevich ayağa kalktı. Liza onun ellerini bilekten yukarı tutarak dikkatle yüzüne bakıyordu. Bakışlarında korku okunuyordu. Semyon Yakovlevich, "Güzel bakışlar, güzel bakışlar," diye bir daha yineledi. Liza sonunda Mavriki Nikolayevich'i gerisin geri parmaklığın dışına çıkardı. Kalabalık kımıldandı. Aramızdaki bayan bu etkiyi yok etmek düşüncesiyle olacak, çınlayan bir sesle ve üçüncü kez eskisi gibi kırıtıp gülümseyerek Semyon Yakovlevich'e sordu. "Semyon Yakovlevich, benim için de bir kehanette bulunmayacak mısınız? Bense size iyice güveniyordum." Semyon Yakovlevich birdenbire ona senin diyerek yakası açılmadık bir sövgü savurdu. Bunlar kudurmuşçasına ve tane tane söylenmişti. Bayanlarımız bir çığlık atarak kendilerini dışarı attılar, erkekler kahkahayı bastılar. Semyon Yakovlevich'i ziyaretimiz böylece sona erdi. Bununla birlikte söylediklerine göre pek gizemli bir olay daha olmuş ve açıklarım ki tek bu olayı göz önünde tutarak bu geziden böyle ayrıntılı söz ettim. Söylediklerine bakılırsa hepsi kalabalık bir halde dışarı fırladıkları zaman Mavriki Nikolayevich'in koluna giren Liza kapıda, kalabalıkta ansızın Nikolay Vsevolodovich'le karşılaşmış. Şunu da söylemek gerekir ki pazar sabahından ve bayılmadan sonra ikisi de birçok kez karşılaştıkları halde birbirlerine yaklaşmamışlardı. Kapıda karşılaştıklarını gördüm. Bana öyle geldi ki ikisi de bir an duralayıp tuhaf tuhaf bakıştılar. Ama kalabalık yüzünden iyice görememiş olabilirim. Tersine Liza'nın Nikolay Vsevolodovich'e bakar bakmaz ciddi bir tavırla elini hemen hemen onun yüzüne karşı kaldırdığını gördüm. Öteki yana çekilmeseydi kuşkusuz vuracaktı. Belki Liza onun yüzünün ifadesini beğenmemişti ya da biraz önce Mavriki Nikolayevich'in başından geçen olayı düşünerek yüzünde alaylı bir gülümseme fark etmiş olabilirdi. Kesinlikle ben bir şey görmedim ama başkaları gördüklerine yemin ediyorlardı. Gerçi o andaki karışıklık yüzünden hepsinin bunu görmesine olanak yoktu. Belki kimileri görmüştü. Ama ben o zaman buna inanmamıştım. Böyle olmakla birlikte anımsıyorum dönüşte bütün yol boyunca Nikolay Vsevolodovich'in yüzü biraz solgundu. 3. Hemen hemen aynı zamanda yani aynı günün sonunda Stepan Trofimovich ile Varvara Petrovna görüştü. Varvara Petrovna bu görüşmeyi çoktan beri aklına koymuş ve bunu eski dostlarına bildirmişti. Ama nedense şimdiye kadar hep erteliyordu. Görüşme Skvoreshniki'de oldu. Varvara Petrovna Sayfiye evine büyük bir telaşla gelmişti. Bir gün önce eğlence toplantısının soylu mareşalin evinde yapılmasına kesin olarak karar verilmişti. Ama Varvara Petrovna kıvrak zekasıyla şenliklerden sonra kendi evinde ve Skvoreshniki'de özel bir şölen vererek bütün kenti çağırmasına kimsenin engel olmayacağını anlamıştı. O zaman kimin evinin daha iyi ve nerede daha iyi ağırlanıldığını, nerede zevkli bir balo düzenlendiğini herkes anlayacaktı. Kısacası onu tanımak güçtü. O eski yanına yaklaşılmaz yüksek bayandan, Stepan Trofimovich'in deyimi, basbayağı şımarık bir sosyete bayanına dönmüştü denilebilir. Gel gelelim, bu yalnızca bir görünüşte olabilir. Varvara Petrovna boş eve girince yanında sadık ve eski uşağı Alexey Yegorovich ve dekorasyon işlerinde çok şeyler görmüş geçirmiş uzman Formuşka olduğu halde bütün odaları dolaştı. Akıl vermeye, düşünce yürütmeye başladı. Kentteki evden hangi mobilyayı, hangi eşyayı, hangi tabloları getirmeli, nerelere koymalı, çiçekleri çiçek bahçesine nasıl düzenlemeli, nerelere yeni perdeler asmalı, büfeyi nereye koymalı, büfe bir tane mi yoksa iki tane mi olmalı ve benzerleri. İşte tam bu telaş arasında Stepan Trofimovich'e arabayı göndermek aklına geldi. Berikinin çoktan beri haberi vardı, hazırdı ve her gün böyle bir çağrıyı bekliyordu. Arabaya binerken hat çıkardı, yazgısı belli olacaktı. Dostunu büyük salonda mermer masanın önünde küçük divana oturmuş bir durumda buldu. Elinde kağıt kalem vardı. Formuşka elindeki metreyle duvar ve pencerelerin yüksekliğini ölçüyordu. Varvara Petrovna da kendi eliyle sayıları yazıyordu. İşini bırakmadan Stepan Trofimovich'in geldiği yana başını eğdi. Öteki selam verince çabucak elini uzattı ve yüzüne bakmadan yanında yer gösterdi. Stepan Trofimovich bana yüreğimi ezerek 5 dakika kadar bekledim diye anlattı. Karşımdaki 20 yıldan beri tanıdığım kadın değildi. Her şeyin sona erdiğini duymaktan gelen inanç bana güç verdi. Bu onu şaşırtmıştı. Yemin ederim ki bu son saatte gösterdiğim soğukkanlılık onu şaşkınlığa düşürdü. Varvara Petrovna kalemini masaya bıraktı ve hemen Stepan Trofimovich'e döndü. Stepan Trofimovich, iş hususunda konuşmamız gerek dedi. Birçok cafcaflı sözler hazırlamış olduğunuza inanıyorum. Ama kestirmeden işten başlasak daha iyi olur, öyle değil mi? Stepan Trofimovich sarsıldı. Varvara Petrovna ağırlığını ortaya koymakta pek acele ediyordu. Bunun sonu nereye varabilirdi? Durun, susun, bırakın konuşayım diye çabuk çabuk devam etti. Sonra sırası gelince siz de konuşursunuz. Gerçi bana ne cevap vereceğinizi biliyorum ya. Yıllık ödeneğiniz olan 1200 rubleyi ömrümün sonuna dek size vermeyi en kutsal ödev sayıyorum. Daha doğrusu ödevden çok üstlenilmiş bir iş. Doğrusu da bu, öyle değil mi? İsterseniz bunu kağıda da geçirebiliriz. Eğer ölürsem başka özel koşullar var. Ama şimdi ben size bu yıllık ödenekten başka ev, hizmetçi ve yiyip içeceğinizi veriyorum. Bunu paraya çevirirsek 1500 ruble eder, öyle değil mi? Ayrıca olağanüstü ihtiyaçlarınız için 300 ruble ekleyeceğim. Etti mi 3000? Yetmez mi bir yıl için bu size? Az değil sanırım. Olağanüstü durumlarda ise ek ödeme yapacağım. Şimdi alın bu parayı, hizmetçilerimi bana geri gönderin. Siz de Petersburg'da mı olur, Moskova'da mı olur, yoksa Avrupa'da mı, burada mı, benim evimin dışında olsun da nerede olursa olsun, gidin istediğiniz gibi yaşayın, anlaşıldı mı? Stepan Trofimovich ağır, hüzünlü bir sesle, bundan önce geçenlerde aynı ağız gene böyle üsteleyerek böyle acele bir istekte bulunmuştu dedi. Razı oldum ve gönlünüz olsun diye kazaska oynadım. Evet, benzetiş yerinde, kendi mezarının üstünde sıçrayıp duran don kazakçığı gibi. Şimdi yeter Stepan Trofimovich, siz dehşetli gevezesiniz. Kazaska oynamadınız. Yeni boyun bağ, yeni gömlek, eldiven giyip kokular pudralar sürüp beni karşıladınız. İnanınız ki evlenme isteğiyle yanıp tutuşuyordunuz, yüzünüzden anlaşılıyordu. Yüzünüzün ifadesi inanın bana hiç yakışık almıyordu. Ben o zaman bunu yüzünüze vurmadımsa yalnız nezaketimdendir. Gerek benim hakkımda gerek nişanlınız hakkında gizlice yazdığınız bunca çirkin şeylere bakmadan evlenmek için can atıyordunuz. Şimdi hiç de o şey değil. Hem de kim bilir hangi mezarınız üstünde dans eden don kazağının burada ne anlamı var? Bu benzetişi anlamıyorum. Tersine, ölmeyin, yaşayın, Tanrı çok uzun ömürler versin, ben memnun olurum. Bir düşkünler evinde değil mi? Düşkünler evinde mi? Yıllık 3000 ruble geliri olan adam düşkünler evine gider mi? Ha, anımsadım diyerek gülümsedi. Tamam, Pyotr Stepanoviç düşkünler evini ima ederek bir gün bir şaka yapmıştı. Ama özel paralı bir düşkünler evinden söz ediyordu o. Pek de yabana atılacak bir düşünce değil, üzerinde durulabilir. Bu gibi yerlere her önüne gelen alınmıyor. Seçkin insanlar alınıyor, ne albaylar var. Üstelik şimdi oraya bir general de girmek istiyormuş. Siz elinizdeki gelirinizle oraya girerseniz iyice rahat edersiniz. Bütün zamanınızı bilimsel çalışmalarınıza verirsiniz. Her zaman kumar oynamak da olası. Geçiniz. Geçelim mi? Varvara Petrovna kaşlarını çattı. Öyleyse başka bir diyeceğim yok. Durumu anlattım. Bundan böyle ayrılıyoruz. Siz kendi dünyanıza, ben kendi dünyama. Hepsi bu kadar mı? 20 yıllık dostluktan kala kala bu mu kaldı? Bu son vedanız mı? Cafcaflı konuşmaktan ne çok hoşlanıyorsunuz Stepan Trofimoviç. Bugün artık bunların modası geçti. Biraz kaba olmakla birlikte daha yalın konuşuluyor. Bu 20 yılı dilinize dolamışsınız. 20 yıl süren karşılıklı onur sorunu başka bir şey değil. Bana yazmış olduğunuz o mektupları bir tanesini bile benim için değil, edebiyat tarihine geçsin diye yazılmış. Siz bir dost değilsiniz. Siz yalnız bir biçemcisiniz. Çünkü dostluk gerçekte iki insanın birbirine içtenlikle içini dökmesidir. Aman Tanrım, ne kadar yabancı sözler, ezberlenmiş dersler. Sizde de mi her şeyin rengini soldurmayı başardılar? Siz de neşe içindesiniz, siz de güneştesiniz. Dostum, özgürlüğünüzü ne karşılığında onlara sattınız? Varvara Petrovna köpürerek, ben başkasının sözlerini yineleyen bir papağan değilim dedi. Kendi ağzımla konuştuğuma inanabilirsiniz. Bu 20 yıl içinde bana ne yaptınız? Sizin için getirttiğim kitapları bile okumamı istemiyordunuz. İşin içinde ciltçi olmasaydı o kitapların sayfaları şimdi bile kesilmeden duracaktı. İlk yıllarda bana bir şeyler öğretin diye ricada bulunduğum zaman bana ne öğrettiniz, oku diye hangi kitabı verdiniz? Hep Kapfik de Kapfik. Kültür bakımından gelişmemi bile kıskanıyordunuz, önlemler alıyordunuz. Bununla birlikte herkes sizinle alay etti. Açıklarım, sizi hep sıradan bir eleştirmen olarak saydım. Siz edebiyat eleştirmenisiniz, işte bu. Petersburg yolunda size bir dergi kurma, yaşamımı ona bağlama düşüncemi açtığım zaman hemen bana alaylı alaylı bakmaya başladınız. Birdenbire kurumlu bir tavır takındınız. Ama iyisi mi, gelin doğrudan doğruya işimize bakalım, öyle değil mi? Öyle değildi, öyle değil. O zaman şeyden korkuyorduk, izlenmekten. Öyleydi. İzlenmeye gelince Petersburg'da da bundan korkmaya gerek yoktu. Anımsıyor musunuz, hani Şubat'ta haber çevreye yayılınca kantar içinde bana koşmuş, çıkacak derginin sizinle hiçbir ilişiği olmadığı, gençlerin size değil bana gelip gittikleri, sizin benim yanımda yalnız ev öğretmeni olduğunuza ilişkin bir kağıt vermemi üsteleyerek istemiştiniz. Doğru değil mi? Siz zaten bütün ömrünüzce gösteriş yapmaktan hoşlandınız Stepan Trofimoviç. Stepan Trofimoviç acı acı, bir anlık bir yüreksizlik sorunuydu bu, göz açıp kapayıncaya kadar süren bir korkaklık diye inledi. Ama nasıl olur, nasıl olur da her şey bu kadar küçük takipler yüzünden son bulur? O kadar yıl birlikte yaşadık, aramızda başka hiçbir şey kalmadı mı? Çıkarınızı pek iyi biliyorsunuz Stepan Trofimoviç. Hep size borçlu kalmamı istiyorsunuz. Avrupa'dan döndükten sonra bana nasıl yüksekten bakıyordunuz? Bana ağız açtırmıyordunuz. Ben yolculuğa çıkıp Avrupa'yı gördükten ve dönüp size Avrupa izlenimlerini anlatmak, sizinle Sixtin Madonnası hakkında konuşmak istediğim zaman beni dinlemeyi katlanılmaz saydınız. Yalnızca bıyık altından gülümsediniz. Sanki sizin hissettiklerinizi ben hissedemezmişim gibi. Öyle değildi. Öyle olmasa gerek. Unuttum. Evet, iyi öyleydi. Bugün artık kökleşmiş yaşlılardan başka Madonna'nın karşısında heyecan duyacak kimse kalmadı. Bu kanıtlanmıştır. Kanıtlanmış, öyle mi? Hiçbir işe yaramıyor. Şu maşrapa yararlıdır çünkü içine su koyarsın. Bu kalem yararlıdır çünkü onunla istediğin her şeyi yazarsın. Ama o doğada görülenlerden de beter bir kadın yüzü. Bir elma resmi yapın, onun yanına da gerçek bir elma koyun. İkisinden hangisini seçersiniz? İnanıyorum ki yanlışlık yapmazsınız. İşte serbest incelemelerin ilk ışığı altında sizin kuramlarınızdan bugün elde kalan şey. Öyle öyle. Alaylı alaylı gülümsüyorsunuz. Peki örneğin sadaka verme hususunda bana neler söylemiştiniz? Sadaka verme zevki ahlak dışı bir zevktir. Zenginliğinden, gücünden, dilenciyle kendisi arasında yaptığı karşılaştırmadan memnun olan zengin kişinin zevki. Sadaka hem vereni hem alanı bozan bir şeydir. Üstelik de amacına ermez çünkü yoksulluğu arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Çalışmak istemeyen bir takım tembeller, tıpkı kazanma umuduyla kumar masasına oturan kumarbazlar gibi sadaka verenlerin çevresinde sıralanırlar. Bununla birlikte kendilerine fırlatılan metelikler dertlerinin %1'ini bile iyileştirmez. Yaşamınızda çok para verdiniz mi? 80 kapikten fazla değil anımsarsınız. Bir anımsamaya çalışın en son verdiğinizi. 2 yıl önceydi ya da 4 yıl önce. Bağırıyorsunuz, işi berbat etmekten başka bir şeye yaramıyor bu. Sadaka bugünkü toplumda bir yasa ile ortadan kaldırılmalıdır. Yeni toplumda yoksul insan hiç olmayacak. O başkasının sözlerinin ne hazin yorumu. Demek siz de yeni toplumdan yanasınız öyle mi? Bahtsız, Tanrı yardımcınız olsun. Evet, ben de yeni toplumdan yanayım Stepan Trofimoviç. Bütün yeni düşünceleri benden saklıyordunuz. Hem de bunu yalnızca kıskançlık yüzünden yapıyordunuz. Üzerimdeki egemenliğiniz yıkılmasın diye. Şimdi işte bu yüzden bir Yulia benden çok çok ileride bulunuyor. Ama şimdi benim de gözüm açıldı, her şeyi görüyorum. Sizi elimden geldiğince savundum Stepan Trofimoviç. Herkes sizi suçlu buluyor. Stepan Trofimoviç ayağa kalktı. Yeter, yeter dedi. Artık ben size ne diyebilirim? Pişmanlık mı dileyeyim? Varvara Petrovna, oturun bir dakika Stepan Trofimoviç dedi. Size bir soru sormam gerekiyor. Edebiyat gününde bir şey okumak üzere çağrılmıştınız. Hepsini düzenleyen benim. Söyler misiniz ne okumayı düşünüyorsunuz? Aa, bakın tamam. Kraliçeler Kraliçesi hakkında bir şey okumak istiyorum. Hani sizin bir bardağa bir kurşun kaleme değmez dediğiniz o insanlık ülküsü hakkında, yani Sixtine Madonnası hakkında. Varvara Petrovna fena halde şaşırarak, yani tarihle ilgili bir şey öyle mi? Ama sizi dinlemek istemezler ki dedi. Bir Madonna'dır tutturmuş gidiyorsunuz. Herkesi uyutmak mı istiyorsunuz? Bana inanın Stepan Trofimoviç, ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. İspanya tarihinden şöyle kısa ama ilginç, gülünç bir öykü okusaydınız ne olurdu? Örneğin Orta Çağ hakkında ya da daha iyisi kendinizden de birkaç esprili tümce ekleyerek bir öykü anlatsaydınız. Orada neler yoktu? Görkemli saraylar, öyle ünlü kadınlar, insanları zehirlemeler. Karmazinov İspanya tarihinden ilginç bir şey bulup anlatmamak kadar tuhaf bir şey olamaz diyor. Stepan Trofimoviç öfkeyle, Karmazinov edebi yeteneği tükenen o budala bana konu arıyor ha dedi.